Teknoseyir'in haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Yanında Levent Pekcan var.
Merhabalar.
3-8 Ekim haftasını konuşacağız. Bu hafta Apple haftası oldu. Birçok nedenden dolayı, malum nedenlerden dolayı diyelim.
Evet.
Oraya giriş yapacağız.
Tamamıyla kilitlendik.
Evet. Sonra Microsoft'a geçeceğiz. Zoom bitti. Ondan bahsedeceğiz. Sonra Sony'de Ericsson'u bitirme çabasında. Microsoft Vista'ya Windows gadgetlerini bitiriyor.
Evet. Her şey bitiyor.
HTC'nin Sense arayüzünde güvenlik açığı çıktı. Ondan bahsedeceğiz.
Onlar da onu bitiriyor.
Haftanın Samsung ve iPhone sataşmasına bakacağız. Patent savaşına. Daha sonra da Unreal Motor'un Flash'a gelmesinden bahsedeceğiz.
Evet.
Güvenlik haberlerimizden banka hesaplarını kaçırmada yeni bir yöntemden bahsedeceğiz. Daha sonra İtalya'da çıkan tuhaf bir yasadan bahsedeceğiz.
Wikipedia'yı kapanmaya zorluyor İtalya açısından.
Bizden de kapanma kararı var. Bir tane sitemiz, site daha kapanmış. Livestream.com, ondan bahsedeceğiz. Dijital reklama ayrılan bütçelerden konuşacağız. Türkiye'deki. Bir yandan bilişim zirvesi SEBIT ve çeşitli konferanslar devam ediyor.
Evet, bütün onlar, hafta etkinlik dolu.
Etkinlik dolu. Bizim katıldığımız lansmanlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da oyunlara geçip bitireceğiz.
Evet.
Şimdi abi Apple'la başlıyoruz.
Bayağı yüklü.
Şimdi normalde Apple haftası, Apple yeni bir ürün çıkaracağı zaman o hafta Apple haftası olurdu. Steve Jobs'un sunumu ve ürünü gündeme gelirdi.
Bir hafta tartışılırdı.
Bu sefer ilk Steve Jobs'uz sunum olacaktı.
Evet.
Hatta oldu. iPhone 4 S çıktı ve yani yine konuşuldu ama nasıl konuşuldu? Yani neredeyse küfre hakarete varan
bu sefer
yorumlar.
Farklı konuşuldu.
Evet, farklı konuşuldu. Ama bir gün sonra Steve Jobs öldü. Biz yine Apple'ı konuşuyoruz.
Evet.
Yine Steve Jobs'u konuşuyoruz.
Evet.
Ve yine Apple'ın ne kadar iyi bir firma olduğu, nereden nereye geldiğini, haberlerini konuşuyoruz.
Bu sefer farklı oldu biraz.
Evet.
Değişik oldu. Ama iPhone 4 artık hiç konuşulmuyor. Yani evet. bir gün konuşuldu. Ömrü bir gün sürdü.
Ve olumsuz konuşuldu daha çok. Ve tabii. Steve Jobs gitmeden aslında Apple'a bir iyilik yaptı farkında olmadan. Çünkü 4S'in konuşmaları, yani bütün yorumları yani, tamamen bitti. Herkes Steve Jobs'u konuşuyor.
Evet,
yine son kez olsa da.
Evet. iPhone 4S tabii iPhone 5 beklentisi yükseltilmişti.
Çok.
Yani burada ben Apple'ı çok suçlamıyorum. Bu basının kendi kendine gelin güvey olması sonucu iPhone 5 diye bir şey yaratıldı. Bu şişirildi. Biz bu konuda çok programlar
tabii
yaptık. O yüzden hani ne demek istediğimizi anlıyor dinleyicilerimiz. Bu balon şişirildi ve patladı.
Basının
Murat,
elinde patladı aslında.
Aynen. Ben şimdi açıkçası şeyi çok sorguya açıyorum. Yani bu aylardır çok güvenilir kaynaklara dayanarak, hani tırnak içinde, iPhone 5 haberi yapan hadi bilişim editörü de demeyelim, böyle kendilerine işte teknoloji analisti, fütürist falan gibi ünvanlar biçen arkadaşlar var, meslektaşlarımız var. Şimdi o arkadaşlarımızın ne kadar güvenilirliği kaldı ben çok merak ediyorum, çok da eğleniyorum. Bazı siteler o iPhone 5 yazılığını iPhone 4S yapıyormuş eski haberlerindeki duyduğuma göre. Çünkü şey durumu oldu Murat, hani aylardır iPhone 5 diye atıp tutan ve işte iPhone 5'in inanılmaz akla hayale sığmaz özelliklerle geleceğini iddia eden yayınlar iPhone 4S çıktıktan bir saat sonra zaten biz demiştik işte aynı beklediğimiz gibi, şaşırtan bir şey olmadı falan gibi böyle bu lafları kullanan, bu cümleleri kullanan yazılar yayınladılar. Anca gülünür, başka ne yapılır. Neyse çok sataşmayalım.
Evet. Ve 4S işte yeni iPod modelleri vesaire çıktı.
Evet.
Şimdi orada tabii iOS 5'in de duyurusu yapıldı.
Belki de daha önemli.
iOS 5 iPhone, daha önemli.
iPhone 4S'den daha önemli bir şey. Çünkü daha çok cihazı ilgilendiriyor.
Evet.
Milyonlarca satılmış cihazı ilgilendiriyor. Hatta iPod'u ilgilendiriyor.
Kesinlikle.
iPhone değil.
Bir sürü gelişme var. Hatta bazıları Android'den yürütüldüğü gibi tartışmalar bile çıktı ama. İşte yeni bildirim merkezi özellikle.
Evet.
Bir sürü özellik var. Burada şimdi hepsini sayacak zamanımız yok ama yani şunu söyleyeyim. Mesela kameraya kilit ekranından kısa yol koymuşlar. Hani sen aniden
doğrudan,
bir şey çekmek
evet
gerekse hemen çekebileceksin. Onun dışında
Twitter içine gömülmüş.
Gömüldü.
İşletim sistemini.
Hızlı bir şekilde paylaşabileceksin. Sanal klavye iki elle daha hızlı yazmak için ekran üzerindeki evet. iki parça halinde kullanılabilecek. Bunun dışında bakıyoruz bu PC Free. Heh. Bu Apple için biraz ilk bir şey aslında. Hep her şeyde iTunes'a bağlıyız ya.
Anladım. Ben açıkçası bak en çok PC Free işini sevdim. Telefonu aktive etmek için falan artık bilgisayar gerekmiyor.
Evet.
Sadece telefon uzadın alman yetiyor. Bilgisayar alman zorunda değilsin.
Artık güncellemeler cihaza geliyor. Evet. Bu çok önemli.
Evet. Bunu en çok ben PC Free'yi sevdim.
Ben de iMessage'i sevdim. iMessage
değil mi? Çünkü
iOS tabanlı cihazlar birbirleriyle haberleşebilecekler. Ve bayağı ciddi haberleşecekler. Yani sadece basit mesajlaşmanın ötesinde foto, video, her şey paylaşılabilecek. Ve iPhone'un yaygınlığını düşündüğümüz zaman bu çok ciddi bir özellik.
Bu telefon şebekelerinin çok hoşuna gidecek bir şey değil. SMS ve MMS olayına vuruyor çünkü direkt darbeyi. Tabii. Yani bu şimdi çoğumuzun telefonunda WhatsApp yüklü ya, onun karşılığı ama... İlginç tarafı iPod'a da şey yapabiliyorsun, mesaj atabiliyorsun ya da tabii. iPod'dan da mesaj atabiliyorsun.
İnternete girebilen her şeyden atıyorsun evet. gibi mantığı var aslında.
İlginç, bu gelişmeler bence çok önemli. Ben iPhone 4S'teki gelişmeleri bu kadar heyecan verici tabii, görmedim.
Aynı cihazı aslında sanki hani 4S zaten yani 4 böyle olmalıydı. Devleten evet, bir cihaz evet, olmuş. Evet.
İşlemci değişti.
İşlemci A5 oldu. 7 kat daha iyi grafik performansı.
Çift çekirdekli.
Evet.
A5. iPad 2'nin şeyi, işlemcisi.
Evet.
Dolayısıyla oyun performansı falan coşacak.
Ciddi şey yani bu neredeyse senin PSP Vita'nın bir rakibi olacak hani.
Yani. Şey hoşuma gitti benim. Şu GSM ve CDMA için ayrı model artık gerekmiyor ya. Tek evet. bir şey. Dünyadaki bütün şebekelerde tek bir iPhone'da gezeceksin.
Anten tasarımı nihayet.
Artık şey yok. Akıl öğretmek yok kullanıcılara. Evet. Telefonu yanlış tutuyorsunuz, böyle tutacaksınız.
O aklı öğretecek kişi de gitti artık.
O da gitti. Evet. Öyle pek hani hoş olmayan tavırlarda da gerek kalmadı.
Kamera özellikleri 8 megapiksel oldu. Full HD kayıt. Artı arkadan aydınlatmalı sensör. %173 daha fazla ışık geçirgenliği diyor iPhone 4'e göre. O kadar fazla mıdır emin değilim ama biz bu arkadan aydınlatmalı sensörleri çok işleriz şeyde bahsedecek tarafında. Gerçekten çok ciddi fark yaratan bir sistemdir. %73'lere kadar varır mı? Biraz şüpheli ama ciddi fark yaratacaktır. Artı mercekler de değişmiş, lensler de değişmiş. Ciddi bir fotoğraf makinesi olmuş.
Benim N8'imi geçer mi?
Vallahi öyle iddialı.
Seninkinde... Ama burada Carl Zeiss objektif.
Göreceğiz. Denememiz lazım.
Full HD video kaydı güzel bir şey.
Onun dışında yüz tanıma özelliği de eklemişler. 3G konuşma 8 saat, 2G konuşma 14 saat. 3G ile internette gezinme 6 saat. Yani bu artık evet abi, bir telefonda ne istiyorsun diye bana sorsa ben sadece batarya ömrü istiyorum. Başka evet, hiçbir şey evet. istemiyorum.
Çünkü kriz haline geldi.
Kriz haline geldi. Her şeyde öyle. Yani fotoğraf makinesinin, dokunmatik fotoğraf makinelerinde de öyle. Bir çekim yönünü tamamlayamıyorsun.
Evet. Yanında adaptör gezdirme günleri geri geldi.
Kesinlikle. Ya da işte her şey yok. Yani yedek batarya alıyorsun fotoğraf makinesinde. Aynen, evet. Ama telefonda
öyle bir şansın yok. Telefonda da özellikle HTC, Desire HD gibi telefonların sahipleri... Tabii. Yedek batarya gezdiriyor ya da işte harici batarya
ya
gezdiriyor.
Ya ucuz yanında. Nokia'lardan alıyorlar. İş için onu kullanıyorlar.
Acil durumda.
Evet. Onun dışında tabii sadece iOS ve iPhone yok. iPod Nano ve iPod Touch modelleri de güncellenmiş. Ben en çok iPod Nano'yu seviyorum. Multitouch özellikle ufacık bir evet. şey. Hiç düğme yok üstünde.
Ekranı var kocaman.
Ve tabii şey de
tamamı var. Tamamı ekran.
Klipsli de. Gayet hoş.
Tamamı ekran.
8 evet, tamamı ekran. 8 GB'ı $129, 16 GB'ı $149. Biraz fiyatı yüksek ama. Bu model şeye benziyor. Eski shuffle'ların, shuffle'ların evet. ekranlı hali. O yüzden fiyatlar da tabii yüksek. Ama gerçekten hoş gözüküyor. Ya yani almak istenilebilecek türden ama bir de tabii ses kalitesine
iPod
bakmak lazım.
iPod Nano. Alınırsa o alınır yani. Touch daha güzel tabii de. Ya touch biraz pahalı.
Çok da büyük. Ben taşıyamıyorum touch tarzı cihazları. Ve tabii
iPod'lar şey oldu ama hani iPod'lar hiç konuşulmadı. iPhone evet. 4S'in yarattığı şaşkınlık ve şey. Tabii bu arada iPhone 4S'te şey var. Bir tane asistan var.
Ha, Siri.
Yapay zekalı.
Evet. Esas i̇şte, olay o gibi gözüküyor ama.
Peki ben sana şunu sorayım. Sen Siri'nin o YouTube'da hani falan videosu var. Adam arabada diyor ki burada trafik nasıl diyor şey. Sen inanıyor musun böyle çalışabileceğine?
Ben inanamıyorum abi.
Çünkü ben aynen kesinlikle inanamıyorum. Şunu söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyor değilim değil mi? iPad 2'de de sesli arama falan vardı. Var. Biz burada yarım saat uğraştık. Hiçbir web sitesini açtıramadık. Hani şey de yapmıyoruz sonuçta. Tamam hani tutup da teknoseyri aç demiyoruz. Türkçe'ye hani CNN diyoruz. Google diyoruz. Onu da açmıyor. Yani şimdi ne oldu da bir anda böyle ya ben acıktım nereden pizza söylesem diyeceksin de sana açacak yemek sepetini pizzaları gösterecek.
Ya bizim için sorun bir de lokal olacak mı yani? Ya ne zaman
Türkçe
olacak?
Ya, Türkçe o bayağı gecikir. O bayağı gecikir de ben hani o sistemin o reklamdaki gibi akıl almaz başarıyla çalışacağına hiç mi hiç inanmıyorum. Ha inşallah ben yanılıyorum burada. İnşallah teknoloji gerçekten o düzeye gelmiştir. Hele cep telefonunda, evet. Desktop bilgisayarda da değil. İnşallah ben yanılıyorumdur.
Tabii düzgün çalışırsa çok güzel bir sistem. Hiç elini cebine atmadan komut vereceksin.
Devamlı konuşacaksın telefonla. Vallahi şu anda teknoloji o noktada değil. Bence kimse kendini çok hazırlamasın. Çünkü ses tanıma hala %100 değil. Yani gördük işte iPad 2'de gördük. Ses sentezleme, sesi oluşturma olayı tamam orada şey olabilir. Orada Windows'un bir sorunu var. Hani Windows'un yazı okuma özelliği var ya hala 1984 yılında Commodore 64'ün okuyabildiği kalitede okuyor. Rezalet bir şey, kabul edilmeyecek bir şey. Hani onu Apple geliştirmiştir, onu videoda sergilenen düzeye getirmiştir. Ama konuşma anlama konusunda sanmıyorum. En çok onu denemek istiyorum telefon elime geçerse. Evet.
Tabii Steve Jobs'ın ölümü.
Evet. 56 yaşında kansere yenik düştü. Ki bildiğim kadarıyla organ nakli falan da yapılmıştı.
Tabii yapılmıştı.
Ama olmadı.
Ama yani yakalandığı tür gerçekten çok kısa zamanda öldüren bir tür. Hı-hı. Yani Steve Jobs yerine başkası olsa bu kadar uzun yaşayamazdı herhalde muhtemelen. Çok pahalı bir hastalık.
Tabii. Çok yakın zamana kadar da çalışmaya devam etti zaten. Tabii. Ağustos ayına kadar devam etti. Hani resmi olarak Ağustos ayında bıraktı resmen. Valla hani bekleniyordu.
Tabii canım herkes bekliyor.
Bekleniyordu. Ama hani bir yandan da işte önemli bir insan.
Tabii.
Teknolojinin gelişme. Ha şimdi tabii şöyle. Anında sapla saman karıştı. Şimdi bakıyorsun basına falan şey gibi falan iddialar var. İşte yok işte mouse'u icat eden adam falan gibi şeyler yazılmaya başlandı. Ha, tamam klasik işte saçmalama moduna girdi basın ve fanboylar diyeyim. Mouse'u falan icat etmiş değil ama gerekmiyor da zaten icat etmiş olması. Yaptığı şeyler yeterince önemli. Şimdi tabii biliyorsun en çok merak edilen şey şu Steve Jobs sonrası Apple.
Evet.
Hisseler çok az düştü ve eski düzeyine geldi. Bu çok ilginç bir durum. Evet. Hani bir anda bir önü alınmayacak tabii, bir çöküş başlamadı.
4S'in düşürdüğü hisse ölümüyle arttı gibi bir durum oldu.
Evet, evet. Hisseler eski durumuna geldi. Bu Apple'ın birazcık Steve Jobs'ı aşmış olduğunun habercisi gibi bence. Ama şeyi bilmiyoruz tabii ki. Hani ürünlerdeki yenilikçilik devam edecek mi?
Risk alma. Tamam. Evet. Steve Jobs'ın en önemli özelliğiydi.
Hiç beklenmeyen işte böyle şimdi neydi olay? Şimdi Apple'ın işte zamandaki işte o ilk kişisel bilgisayarlar dönemli Apple 2 falan onları şimdi karıştırmıyorum. Ama neydi? Apple kötü durumdaydı. Hani aramızdan ayrılmak noktasına doğru giden bir firmaydı. İşte yıllar önce firmadan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Steve Jobs geri geldi. Çok cesur kararlar verdi. Apple'ı ayağa kaldırdı. Ne oldu? İşte bir kere hani Apple şu PowerPC'yi falan bıraktı. Intel'e geçti. Çok büyük bir şey. Apple'ın daha önce de işte yaşadığı bir işlemci değiştirme hadisesi var. İşte bir ilk önce şu Motorola işte 68.000 serisi işlemcilerden PowerPC'lere geçiyor. Power Mac'ler çıkıyor. Bu bir devrim. Ve bu devrimi pürüzsüz şekilde atlatıyor Apple. Bu bilgisayar tarihinde örnek alınacak bir değişim kabul ediliyor. Sonra da işte PowerPC'lerden Intel'e geçiş yaşandı. Bu da düzgün oldu. İşte Steve Jobs bunu başardı. Sonra ben bilgisayar firmasıyım, ne işim var böyle şeylerle demedi. iPod'u çıkarttı. Hani iPod'un... Ha tabii şeyi bilmiyoruz. Yani Steve Jobs bilgisayar başına oturup iPod'u tasarlamadı tabii ki. Kim bilir hangi mühendisten şeyin işi. Ama yön verme, işin başında evet. durma yönü var. İşte iPod'u dolayısıyla hani çıkarttı. iPod başarılı oldu. Hatta iPod Apple'ı, bu uçurma yuvarlanmakta olan Apple'ı iPod kurtardı. Ardından yine ya biz bilgisayar firmasıyız bırakalım bu işleri demeden iPhone geldi.
Tabii, arada iPhone'u da unutmamamız lazım.
Zaten hani iPod'un diğer MP3 çalarlarından bir anda öne çıkartan yanı iTunes.
O pazarı oluşturdu.
Evet, evet. Şarkı satmayı akıl ettiler. İşte iPhone geldi, iPad geldi. Şimdiki işte kemikleşmiş durumlarına çıktılar.
Evet, artık orada da aplikasyon satma, yani uygulama satma olayı geldi.
Yani insanlara aynı zamanda para kazandırma. Hem de, evet. Uygulama geliştiricilere para kazandırma.
3 milyar dolar gibi bir tabii. paradan söz ediliyor.
Ya şimdi bunlar hep doğru hamleler ve cesur hamleler. Hani başka bir üretici, bilgisayar üreticisinin giremeyeceği hamleler. Şimdi biraz sonra değineceğiz. Hani Microsoft ne yaptı telefon işini? Şimdi toparlıyor. Eline yüzüne bulaştırdı geçmişte. Tablet işini geçmişte eline yüzüne bulaştırdı. iPod şey MP3 player işini eline evet. yüzüne bulaştırdı. Konuşacağız birazdan. Ama diğerleri bilgisayarcı olarak kalmayı tercih ettiler. Bunlara hiç bakmadılar bile. Belki küçük gördüler. Adam işte bu konulara el attı ve başarıya ulaştırdı. Şimdi Steve Jobs şu bakımdan önemli. Şimdi iPhone, işte iPad bilmem ne, bunlar da gerçekten hani Steve Jobs'un ne kadar bir mühendisliği vardır, şey vardır tartışılır. Büyük ihtimalle yok zaten. Hani bunlar belki de başka, yani belki de başka mühendislerin geliştirdiği konseptler. Fakat o bir hani şimdi bir sürü teknoloji, işte IBM'in CEO'su kim tanımıyoruz bile. Ölse haber bile yapmayız ya da işte Allah rahmet eylesin diye burada geçiririz bir cümleyle. Intel, AMD çok farklı değil. Intel biraz daha özel. Hadi neyse de mesela AMD, diğer firmalar, Dell. Bunların CEO'ları ölse teknoseyir haber olarak bile girmez. Niye Steve Jobs'u konuşuyoruz? Çünkü adam sadece işte bir firmanın başında oturup yöneticilik yapıp milyonlarca dolar kazanan bir adam değil. Her üründe aktif olarak işin içinde olan bir adam. Dolayısıyla hani iPod, iPhone, iPad Steve Jobs'un vizyonundan bir şeyler taşıyor. İşte o yüzden de onun gitmesi sorun. Hani bundan sonra o ekibin, tasarım ekibin başında olmayınca bakalım aynı vurucu tasarımlar çıkacak
tabii
mı?
Tabii Steve Jobs'un dediği şeylerden birisi de şu, kendimizin kullanacağı ürünler yapıyoruz derdi. Şimdi Steve Jobs olmayınca onun kullanacağı ürünler belki evet, de o evet. vizyon yok olacak.
Evet. Ya da bambaşka yanlış bir vizyon tabii. olan birisi gelip başa oturacak. Yani CEO koltuğunu kastetmiyorum. Tasarım, geliştirme, hı-hı. ürünü geliştirme kısmının başına geçecek ve belki de gayet yanlış vizyonları tabii. ürün haline getirecek. Bilmiyoruz. Üzüldüğümüz nokta bu. Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması yolculuğunda önemli katkıları olan bir insan. Yani bir iPhone, Apple olmasaydı, Steve Jobs olmasaydı, Nokia bize hala klasik işte Symbian işletim sistemli altta tuş takımı olan
evet.
Küçücük ekranda Java uygulamaları çalıştıran telefonlar satacaktı. iPad olmasaydı tablet zaten yoktu. Bitmişti. Hani vardı da başarısız olup rafa kaldırılmış bir konseptti. İşte şimdi tablet var. Herkesin elinde. Herkesin çalışma, ana çalışma sistemi olmaya gidiyor. Post PC, PC sonrası dönem konuşuluyor. Bu cihazlar sayesinde. Yani huzur içinde yatsın diyelim.
Şeyde de Mac tarafında da MacBook Air yaptı, en ince laptop. Şimdi herkes yapıyor. Şimdi Ultrabook'lar, şunlar,
bunlar. Ultrabook işte dolaylı yoldan. Ha ben biliyorsun ben Apple ürünlerinden çok fazla hoşlanmam. Steve Jobs'tan da çok fazla öyle hayattayken de çok büyük bir hayranlık duyduğum birisi değildi. Hele şimdi ölünün arkasından hep iyi konuşmak adettir. Hadi bu hafta için eleştirmek için erken ama yabancı basındaki yazıları oku. Çoğu yerde diktatör de deniyor. Hatta hani kötü bir diktatör de deniyor. Ama hani teknolojik açıdan başarılı. Firmasını para kazandırmaksa şey hani hem teknolojisi muhteşem ürünler yaratmakta başarılı, hem de firmasını para kazandırmakta, batan gemiyi yüzer hale getirmekte başarılı. İki yönden de başarılı.
Batan gemi dedin de aklıma geldi. Steve Jobs gönderildikten sonra yerine geçen kişi, şimdi adını hatırlamıyorum bile, kimse de hatırlamaz zaten. Şöyle bir açıklaması var. Diyor ki, benim görevim Apple bir gemi, gemide delik var. Benim görevim gemiyi doğru yönde hareket ettirmek gibi bir açıklama yapıyor. Böyle zeki bir adam gelmiş yerine. Tabii Apple o zaman batar.
Tabii, tabii ki. İşte sonunda kurucusu olduğu firmadan ayrılmak zorunda bırakmışlardı. Evet. Geri çağırdılar. İşte onun bir Next diye bir firma kurmuştu. Onu satın aldılar. Yine Apple'ı Pixar kendisi kurtardı. Ha, bir de Pixar var mesela işin içinde.
Yeah.
Yani orada da yine Steve Jobs'ın adı önde. Vizyoner birisi ve genç tabii ki. Yani 56 yaşında daha Steve Jobs...
neler yapabilir?
Evet, daha hani çok şey ortaya koyacaktı. Olmadı. Bir de şunu söylemek isterim son olarak. Aslında biliyorsun Apple macerasını Steve Jobs tek başına başlatmıyor.
Tabii.
Wozniak var. Yanlış hatırlamıyorsam Steve Wozniak o da. Bir iki isim daha var ama onlar tamamıyla hani unutulmuş durumdalar. Mesela bak, bu diğer isimler bir Steve Jobs olmadılar.
Olmadı.
Hani nasıl şeyde aynı şekilde Microsoft'ta da bir Paul Allen var. Hani paralarını, hisselerini alıp kenara çekilmiş. Yani teknoloji geliştirmek anlamında ortaya hiçbir şey koymamış. Ha, multimilyoner ya da işte milyarder günümüzde. Microsoft'un kurucusu olduğu için ister istemez. Ama teknoloji alanında bir şey koymamış ortaya. Wozniak da hani şimdi şey yapıyor. Teknoloji filozofluğu yapıyor. Ama bir teknoloji geliştirdiği, işte bir şeyin, bir teknolojik bir ürünün babası olduğu yok.
Evet.
Evet. Huzur içinde yatsın diyelim. Başka ne diyebiliriz? Evet. Bizden şeyi de söyleyelim Murat. Hani bizden hani Steve Jobs belgeseli türü şeyler yapmamız istendi ama olay çok yeni. Öyle düzgün bir şey yapmak için günlerce çalışmak lazım. Ha, biz de şey yapmadık. Şimdi büyük basın bütün Steve Jobs öldü dosyalarını aylar öncesinden hazırlamış. O bütün ünlüler için var ama Steve Jobs için özel olarak hazırlanmış belli ki. Yani yakın zamanda hazırlanmış. Biz öyle bir hazırlık da yapmadık.
Evet.
Dolayısıyla hani bugün için böyle hani bir gün iki gün sonra bir Steve Jobs belgeseli ya da hani bölümü
toz zürafları
zor yaparız, özellikle belki şey yaparız, toz zürafları yaparız.
Evet.
Şey için iPhone, iPod öncesi ürünleri ele alan, ama biraz zaman ister, biraz sabretsinler.
Evet. Sonraki habere geçelim. Zaten sen bahsettin. Microsoft Zoom'u bitirdi.
İşte bir başarı öyküsü, bir başarısızlık öyküsü.
Evet.
Microsoft telefon işine defalarca el attı. En son Kin diye bir şey çıkarttılar. Kin bir ayda mı ne piyasadan çekildi. Bir daha önce böyle bir sarı marı bir telefonlar göstermişlerdi. Hepsi hikaye oldu. Telefon işini başaramadı. Ha, şimdi Windows Phone 7 iyi gidiyor.
Evet.
Ama daha emekliyor o da. Zoom işte MP3 player işine girdiler. 6 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. Zoom hiçbir yere varamadı. Şey olmuş.
Sen cihaz... hiç tanıdığını elinde görmüş müydün?
Yok, zaten Türkiye'ye getirmediler.
Olsun.
Ama kimse şöyle... de görmedi.
Bak, bu iyi bir laf. Niye söylüyorum? iPhone da Türkiye'de yoktu. Herkesin elinde vardı.
Yurt dışına her gidene iPhone ısmarlanıyordu. iPod ısmarlanıyordu ama kimseye Zoom ısmarlanmadı. Valla işte Zune'u servis haline getireceklermiş. Zaten Xbox'ta falan direkt içinde Zune Marketplace falan çıkıyor. Bunu da ürün haline getir, servis haline getireceklermiş.
Donanım durum
yok.
Şimdi mesela biz iOS 5'ten bahsettik.
Evet.
Dedik ki iPhone'la çıkacak ama iPod'ta da var.
Evet.
Şimdi Windows Phone 7 şeyde olacak telefonda ama bu Zoom gittiği için artık başka bir şey de olamayacak.
Olmayacak. Şeyi yani Apple'ın becerdiğini Microsoft bu alanda da beceremedi.
Beceremeyecek.
Kendi işletim sistemini bir cihaza daha ekleyemedi.
Ekleyemedi.
Başarısızlık öyküsü işte. Tam kontrast yani.
Tam tersi. Tabii Microsoft olunca başarısız olma şeyi de oluyor.
Yani oluyor.
Sony de Ericsson'un tüm hisselerini satın alarak Sony ismini kullanma yolunda adımlar atıyor.
%50 %50 ortaklardı. O şey bozulmuş mu?
Evet yani sonu Ericsson ismine çok uzun mu geliyor, ne yapıyor?
Şimdi Murat, ben şunu düşündüm bu haberi ilk gördüğümde. Ya Sony çok güçlü marka.
Tabii.
Ericsson unutuldu gitti.
Bitti.
Yani biz hatırlarız, bizden sonraki nesiller Ericsson'u bilmez.
Bilmez.
E artık Sony'ye yük o ya.
Sony'nin çürük dişi gibi çekiyor.
Sony'nin kokuyor. Üstünde
gereksiz yük. Bir yük.
Ha, Sony'nin canavar gibi kendi markası işte Vaio falan gibi yarattığı ürünler, seriler varken Ericsson'u kimse tanımıyor.
Şöyle, Sony telefon için, telefona yabancı bir firma. Sonuçta evet. Telefon firması değil. Evet. Ericsson ama çok iyi bilinen bir firma. Yani evet. Ondan yararlanmak istedi. Yani Sony... Yani birisi der ki, şimdi mesela fotoğraf makinesinde aynı sorunu yaşıyor.
Evet.
Herkes fotoğraf makinesi deyince Canon, Nikon. Evet. Ama Sony'nin çok iyi ürünleri var. Şimdi doğru. Düşünsene Sony Nikon'u alsa, Sony Nikon olsa o şeyi kırardı.
Tabii.
Bu telefon arenasında da o etkiyi yaratmak için iyi bir markayı kendisine kattı ama şimdi o markanın değeri bitti.
Tabii, hiçbir değeri kalmadı. Sony çok daha değerli. Hani tamam, Ericsson know-how'ı yine kullanılır da markada Ericsson'a marka gerek yok.
Evet. İşte uzun oluyor. İsim uzuyor ya.
Milyar dolarlık bir şey alışveriş olması bekleniyor. Tabii. Şeyi alıp %50-50 ortaklar ya, bütün evet, işte evet. Hisselerini Sony devralacak.
İmha edecek.
Ha, Ericsson şeyini kapatacak. %100 sahibi olacak oluşumu.
Bu arada bir Microsoft haberi daha var.
Bu şey tabii, Wall Street Journal
tabii.
Kaynak orası. Çok güçlü ama bunlar bekleniyor. Yani oldu olacak tabii, ya tabii. Da açıklama yapıldı değil.
Evet. Yani niye alınacak bu iş, olursa bunun için yapılacak. Evet. Microsoft Vista için gadgetleri kaldırmış.
Bu Windows 7'de de aslında hem Vista'da hem 7'de şey duruyor. Var olan gadgetler duruyor. Ama yeni upload edemiyorsun, yeni tasarlayamıyorsun. Şey diyor, Windows 8 beta var ya, preview şeyi var ya, developer geliştirici versiyonu. Onu çek, onun üzerinde çalış diyor. Gelecek orada diyor.
Evet. İşin aslında abi, Microsoft şu gadget içine asla inanmadı.
Aynen, şeye de inanmadı ve desteklemedi. Windows'a tema giydirme.
Evet.
Hani Windows XP de destekliyordu. Adamlar 3 tane tema yayınladılar. Hani korsan temaları saymıyorum. Windows 7'de de aynı şekilde. O Windows'un kişiselleştirilmesi görsel olarak kısmına inanmıyor Microsoft. Sen, şey yapmıyor, girmiyor.
Sen kullandın mı hiç?
Gadget. Tek bir tane kullanıyorum. Saat var ekranda. O da Windows 7'de. Çünkü Vista'da biliyorsun o bar ayırıyordu ekranı. Evet. Şimdi Windows 7'de desktop'a entegre oluyor ya gadgetler. O yüzden hani fena değil gibi. Ha, ben kullanmıyorum ama şöyle, birçok arkadaşımda standart konfigürasyon saat var. RSS'ler var.
Evet, RSS.
Kimisi hani ona da işte bizim TeknoSphere'in bir RSS'ini entegre ediyor. Bir iki arkadaş da fotoğraflar değişiyor ya kendi şeyinden, evet, kendi evet. Kütüphanenden. İşte onları kullanan gördüm. Hani o şeyler falan var ya, bu işlemci hızında bilmem ne, real time. Onlar bir kere laptopta pili yoruyor.
Tabii.
O yüzden hani desktopta kullanabilirim ama laptopta hiçbir anlamı yok.
Laptopta hala açılışta hiçbir şey istemiyoruz biz aslında.
Hızlı yani. Açılsın istiyoruz. Evet. Ekran da küçük.
Tabii.
Her şeyi ayıracak zamanımız yok. Zaten işte Microsoft da zaten onu analiz etmiştir ellerinde verilerle. İşte 1 milyon kullanıcıdan kaçı gadget kullanıyor?
Tabii.
Sonuç 10 çıktıysa. İşte Windows 8'e şey yap diyorlar. Windows geliştirmeye çok meraklıysan 8'e geliştir. Şimdi kütüphanede var olanları da işte hala indirmeye açık tutmuşlar.
ETC'nin güvenlik açığına geçelim. Onların Sense ara biriminde bir açık tespit edilmiş. Yalnız şöyle bu...
Hem de en yüksek telefonlarda.
Tabii. Şimdi GPS bilgisi, e-mail adresi, telefon numaraları gibi önemli bilgileri alıp kendine çekebiliyorsun eğer bu açıktan faydalanırsan.
Ama açıkta hani Murat, okudum şeyini, yazılığını. Yani öyle böyle açık değil, yani. Değil. Bu açık değil yani, bu şey.
Felaket.
Hani, evet evet, yani bu sızmamız mı değil. Bütün kapılar sonuna kadar açılmış. Tabii. Çünkü yani bu aplikasyon ya da işte arayüz, bu bahsettiğim bütün bilgileri bir log dosyası, Allah bilir text dosyasında tutuyormuş. E sen en basit uygulama bile bu text dosyasına erişirse...
Şöyle diyelim, internete girebilen her yazılımdan bu elde edilebilecek durumda.
Bu text dosyası, ya da işte text demeyelim de, bu dosyadaki bilgileri alıp istediğine, sahibine, kötü niyetli bir yazılım, sahibine yolluyor.
Daha kötüsü,
rezillik.
24'ünde bu haber verilmiş HTC'ye.
Eylül'ün 24'ünde dikkat.
Tabii Eylül'ün 24'ünde. Evet, yani. Şimdi ayın 3'ünde. Bu ayın 3'ünde çalışılmaya başlanmış.
Evet. Daha ayın 3'ünde kabul etmiş.
Kabul edilmiş. Böyle tabii, bir daha şey çalışmaya çalışıyorlar.
Bir de şimdi Murat bakıyorsun. Bak neler değişti. Şimdi e-mail adresini bildiriyor. Tamam, hani bu en eski güvenlik açıklarından biri. İşte telefon numarasını bildiriyor. Tamam, telefon sonuçta ama GPS'ten de yerini bildiriyor. Ya. Bu değişik, yaşamadığımız bir şey.
Evet.
Adam senin yerini de artık öğreniyor.
Tabii.
Eskiden olsa IP'den, MIP'den bilmem ne olacaktı. Çok ilginç ve büyük bir güvenlik açığı. Tabii. Bence daha çok haber olmalıydı. HTC Türkiye'de özellikle hala çok yaygın değil. Doğru. Biraz arkadan gidiyor da o sayede fazla konuşulmadı.
Evet. Haftanın Samsung-Apple mücadelesinde bu sefer Samsung vuruyor.
Bu kavga bitmiyor.
Fransa ve İtalya'da 4S'i yasaklatmaya çalışıyorlar şimdi.
Kore'ye zaten şey demişti. Kore'ye girdiği an yasaklatacağım ben demişti yeni telefon için. Şimdi de Fransa ve İtalya. Evet. Avrupa ülkeleri.
Evet.
Niye acaba Fransa ve İtalya? Onların yerel kanunlarındaki bir şey mi?
Muhtemelen onun için. Daha kolay sonuç alınabilecek yerler. Ki birazdan şey göreceğiz. İtalya'da hakikaten
Akdeniz ülkesidir. Evet. Anladım ben ne demek istediğini. Akdeniz ülkesidir. İrrasyonel olaylar olabilir. Evet. Günlük yaşam. Bizim gibidir. Sırf.
Diğer habere geçeyim. Unreal 3 motoru flash destekleyecek. Yani bu çok çok çok önemli bir gelişme aslında bakarsan.
Flash'ın içinde Unreal 3 motoru çalışacak.
Evet. Yani sen çünkü web browser'da açacaksın.
Banner'da şey Unreal turnuvanı çalışacak. Evet. Turnuvanı çalışacak. Bu
Unreal'ın stratejik önemi şu. Oyun motoru.
Şimdi konsollarda falan çok güçlü.
Çok yaygın.
Konsol oyunlarının çok büyük bir kısmı Unreal Engine'la yapılıyor.
Yani sen açacağın Facebook'u içinde sen FPS oyun oynayacaksın mesela. Evet. Motor Unreal.
Evet. Yeter ki cihazın flash desteklesin. Yani evet. Apple olmasın.
Evet.
Diğer şimdi cihazlarda. Ama şöyle flash player 11.
Tabii.
Yani mesela şimdi benim cep telefonumda flash light 4 mi ne var. Hani ben pek heyecanlanmama gerek yok. Telefonda yani. Duke Nukem Forever oynayacağım diye.
Evet. Şimdi bu önemli. Yani demek ki flash biraz şeye yatırım yapıyor. Şimdi HTML5 var bir taraftan.
Evet.
Bir taraftan Apple hala destek vermiyor. Demek ki biraz da oyun tarafı. Yani bir can alıcı bir noktadan vurma hedefindeler. Kendilerini vazgeçilmeyecek bir noktaya getirmeye çalışıyorlar.
Konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü bir yandan da flash'ı harcamaya çalışıyorlar.
Tabii.
Başta Apple. İlginç bir hamle. Ekranda pencere içinde 3D full grafikli şeyle tabii oyun oynayacaksın. Hadi bakalım. Bu Flash 11'in şeyiyle, Flash 11 ile birlikte geçen hafta konuştuk.
Evet.
3D desteği artıyor ya.
Evet, evet,
onun sonuçları bunlar.
Diğer haber bir güvenlik haberi. Banka hırsızlığı biliyorsun çok yaygın bir iş. Ama bankalarda tedbir alıyorlar. Ne yapıyor şimdi? İşte senin cep telefonuna şifre geliyor.
Şifre yolluyor.
O şifre olma. Böylelikle işi bilgisayar dışına aktarıyorsun.
Evet.
Bir güvenli hale geliyor.
Evet. Bir kademe ekliyor.
SpyEye diye bir şey var. Yazılım var.
Hmm.
Zeus var bir de çok meşhurdur. Bunlar işte bu şeylerin kaynağı. Bu yazılımların. Bu çalan eden yazılımlar bunlar. Bunları sen satın alıyorsun.
Tamam. Para verip
modifiye ediyorsun. Kullanıyorsun milletin evet bilgilerini elde etmek için. Şimdi yeni bir yöntemle cep telefonuna gelen şifrenin peşine düşmüşler. Şu şekilde.
Telefon ne yapıyor?
Bir, senin bilgisayarına girdi bu adamlar.
Tamam.
Bir şekilde. Senin banka hesabına girdiler. Cep telefonunu değiştiriyorlar numaralarını. Kendi telefonlarını yazıyorlar. Ama bunun onaylanması için senin telefonuna bir şifre gidiyor.
Evet.
Bunu girmediğin sürece bu olmaz.
Doğru.
O tabii ne oluyor? Buna onay verdikleri anda senin cep telefonuna geldi şifren.
Doğru.
Onay işlemi için. Sen Allah Allah ne oluyor diye bilgisayarına giriyorsun.
Evet.
Şimdi burada ikinci adım başlıyor. Karşına gelen sayfa bir fake sayfa. Gerçek değil.
Hmm.
Sen o kodu bankaya giriyorum zannederek
adamların
sitesine giriyorsun. Dolayısıyla sen gerçek bir kodu adamların eline teslim etmiş oluyorsun.
Evet.
Adamlar hemen senin hesabına giriyorlar. Telefon numaranı değiştiriyorlar o şifre sayesinde. Bundan sonraki yapılan bütün işlemlerde senin şifrelerin senin telefonuna gelmesi gereken şifreler adamların
gidiyor.
Telefonlarına gidiyor.
Diğer bilgiler de ellerinde
evet,
zaten.
Evet. Ve bütün hesabını boşaltıyorlar.
İlginç ya, bu bayağı ürkütücü komplike, bir şeymiş. Evet, evet, bayağı 2-3 kademeli
evet,
operasyon yapıyor adam
senin üzerinde. Tamamen şey, operasyonda bir hackleme yok, dikkat edersen. Senin bankanın şifresi kullanıldığı için hiçbir yerden şüphelenmiyorsun.
Evet, evet.
Banka da şüphelenmiyor. Evet, bankanın evet. Güvenlik sistemi de şüphelenmiyor.
Evet.
Bu yeni keşfedilen bir sistem. Tabii birkaç aşamalı olması başarı şansını düşüren bir şey. Yani sen iki şekilde hacklenmiş oluyorsun. Bir, banka hesap bilgilerin heriflerin elinde. Ama adamlar şey yapıyorlar. Sana bir de o bilgileri girebilesin diye fake sayfa atıyorlar.
Evet.
İşte yani tam komple çökmüş olman lazım senin.
Evet, evet. Çok ertediler. O tür adam bulmaları zor değil.
Evet.
Hani çok yani, rahat şey yaparlar.
Türkiye'de antivirüs yazılımlarına, internet güvenlik sistemlerine çok para harcanmıyor. Hep crackli mirekli kullanmaya çalışıyor insanlar ama
evet.
Fiyatlar o kadar düşük ki daha bugün gördüm. McAfee'nin 3 yıllık versiyonu mu? 3 kullanıcı versiyonu. İkisinden biriydi. Bir A4 kağıda yapıştırmış adam. 49 liraydı.
Daha ne olsun.
Süper komik rakamlara satılıyor.
Daha ne olsun.
Bunlardan bir tanesini ya. Almak lazım. Yani ne olursa
evet,
olsun.
Evet. Bedavadan da ben çok verim almıyorum.
Tabii bedava da olmasın. Yani.
AVG'nin falan bedava sürümleri var da. Ya şuyum eksik, buyum eksik. Devamlı bir işte.
Tabii,
ya
tabii.
İşte paralısını alırsan daha iyi olur falan. Bir böyle bir talep halindeler. Bence de hani ya bir paraya kıyıp bir antivirüs almak şart. Ha ama tabii şunu da söyleyelim. Bir yandan da arkadaş uyanık olacaksın, kendi güvenliğini sağlayacaksın. Çünkü biliyorsun antivirüs programı olay olup bittikten sonra kendine ekliyor bu şeyleri.
Doğru.
Olayları mesela bu işte hırsızlık için kullanılan adresleri falan. İşte birazcık uyanık olacaksın. Bu bankanın kullandığı bütün şeyleri sunduğu olanakları değerlendireceksin. Şifrematikleri falan.
Bir de tabii
dikkate alacaksın.
Şu önemli. Olağan dışı bir durum olduğu anda şüphelenmek gerekiyor.
Evet, evet.
Çünkü bankalar hiçbir zaman senden bu tip bilgileri istemezler.
Hele maille, bilmem neyle istemez. Tabii ki. Şeye biraz mesela ben bunlar çok bilinen güvenlik önlemleri ama hala bilmeyen arkadaşlar falan olabiliyor mesela. Hatırlatalım bir daha. Bir telefon geldi. Ben işte filanca bankadan arıyorum. İşte adınız bilmem ne, bilgilerimizi güncelliyoruz falan. Kardeşim ben gelirim, veririm şubeye bilgilerimi. Ha, çünkü şey de yapabiliyorlar. Gerçekten iyi niyetle de arayabiliyorlar. Ama kendileri yaptıkları hatalı. Telefonla arayarak bu bilgileri istemeleri. Senin bankan arıyor hakikaten.
Tabii.
Tamam hani bir yandan da senin bankan hesabın var bilmem ne var. Bir yanda kendini bütün bilgileri verirken buluyorsun.
Telefonu dinleyebilirler.
Yani o yüzden bence Murat böyle durumlarda en iyisi
evet.
Kardeşim ben yarın şubeye uğrayacağım, vereceğim bilgileri.
Prensip edinmek lazım. Ha. Telefondan bu bilgileri hiçbir şekilde
vermezsin. Ya da hani bunu yapamayacaksın falan ve çok şeysin. Hani bir yandan da halletmen gerekiyor işi. Al adamların telefonunu. İlgili kişi kim, şey kim. Çevir bakalım o numarada hakikaten şey mi?
Evet.
İşte filanca banka Bakırköy şubesi mi söylenildiği gibi. Falan filan. Ya şey hem gözünü açık tutacaksın hem bilgisayarına antivirüsünü falan
evet.
Yükleyeceksin. İkisi de şart.
Diğer haber İtalya'dan bizimkilere rahmet okutacak bir yasa çıkmış. Şimdi şöyle bir şey var. Bir içerik yayınlandığı zaman ona itiraz edersen sorgusuz sualsiz kaldırmak zorundasın.
Kaldırmak zorundasın.
Evet. Özeti bu.
Doğrudur, değildir, hiçbir şeye
savunma hakkın yok.
Evet. 48 saat içinde kaldıracaksın, hiçbir yorum yapmayacaksın konu üzerine, hiçbir şey yapmayacaksın.
Ve buna tepki ilk olarak Wikipedia'dan geldi, İtalya versiyonundan. Kapattılar aramaya. Her şey bilgiler duruyor ama ana sayfalarına girdiğin zaman bu para şeyle ilgili, kanunla ilgili açıklamalar yer alıyor. Ki onu da İngilizce yazmışlar yani İtalyan sitede.
Çok ilginç yani.
Böyle bir şey olamaz şey, yani.
Burada Wikipedia şunu kullanmış. Aslında olaydan Wikipedia daha az etkilenecek
tabii.
Bir mecra. Çünkü bu daha çok blogları
tabii.
Ve sonra da gazeteleri ilgilendiriyor. Wikipedia sonra gelecek ama hani onlar birazcık güçlerini kullanarak bunu konuşturmak için böyle bir hamle yapmışlar. Bütün sayfalarını bu protesto metniyle değiştirmişler. Haklılar çünkü şöyle. Ben şey yazıyorum. İşte Murat Güzel andı bizi. PC Extra'dan arkadaşım. Murat Gamsız Basçek'te kanon incelemelerini kötü yapıyor diye bloğuma yazdım. Sen itiraz ediyorsun. ben hiç ya dur hani falan bir şey ya da hani ya bunda hiçbir laf, bu lafta hiçbir şey yok falan demeden o yazıyı kaldıracağım bloğumdan.
Evet.
Anında 48 saat içinde kaldıracağım. E dur ya, o zaman hiç kimse blog yazamaz ki.
Doğru.
Yani biz film eleştirdin, anında filmin firması şey, bir ünlüyü eleştirdin, bir siyasetçiyi eleştirdin. Yani eleştirmek derken illaki yerden yere vurmak tabii düşünülmesin. Canım. Bir şeyini beğenmedin.
Evet.
Bugün mesela işte herkes Habertürk gazetesini konuşuyor. Habertürk bütün bloglara bir yazı yazacak, tamam bitti. Bitti. Hepiniz o işte Habertürk'ün bugünkü fotoğrafını eleştiren herkes kaldırmak zorunda. Susmak zorunda. Çok ilginç. Anca işte İtalya'da olur, Yunanistan'da olur, bizde olur. Akdeniz ülkelerinde olur bu işler. Bilmiyorum bir şey elde edebilecekler mi? Wikipedia bütün dünyaya sesini duyurdu.
Evet.
Ama hani biz de duyuruyoruz da ne oluyor? Bakalım.
Diğer haber bizi ilgilendiriyor.
Şey kötü Murat, hani onu hangisi söyleyeyim. Aman bizimkilerde görüp duymasın, de örnek duymasın. Evet. Ha, örnek almasın. Böyle bir şey oluyor. Bir de diyecekler ki bak Avrupa Birliği ya ülkesi örnek şey koskoca İtalya yaptı diyecekler. Evet. Çünkü böyle deniyor ya.
Evet.
O yüzden aman bizimkiler duymasın.
Dijital reklama ayrılan bütçeler. Bir sonraki konu. Avrupa ADEX 2010 raporuna göre Türkiye'de reklama ayrılan 100 liranın 13'ü dijital tarafa gidiyormuş. Bu yine %30 bir büyümeye rağmen böyle.
O 13'ün de biri bize gelse ben razıyım. %13 çok az.
Çok az tabii.
Yani çünkü bu şey yani reklama ayrılmış zaten olan 100 liranın 13'ü.
Evet.
Çok az. Buna rağmen yok şu kadar arttı bu kadar arttı diyorlar ama yine de oran
çok kötü. Demek ki daha önce neymiş, nereden nereye gelmiş yani. Bu kötü. Daha evet, geçen sene evet, daha da kötü. Evet.
Buna rağmen bir böyle bir girişimler atmalar tutmalar. Ya yani ortada aslında bu kadar bir para yok ama.
Evet.
Şey enteresan. Bak bu arada şunu da yine sivri dilliliğimizi yapalım. Bu haberi şimdi bizim meslektaşımız, dostumuz Melih Bayram dede şeye dikkatini çekmiş. İşte dijital reklam bütçesinde dijital ortamların ne kadar az pay aldığını evet, altını çizmiş. Başka yayınlar tuttular şeye takıldılar. Türkiye'nin %30 büyüdü.
Evet.
Arkadaş büyüdü de ortada yine bir şey yok.
Evet.
Hani birazcık asıl büyük resme baksana. İlginç, ilginç. Ben bu büyüdü müydü haberlerini zaten eskiden beri çok ciddiye almıyorum. Bu haberler sadece Murat insanların iştahını kabartıyor.
Evet.
O girişimciyim bilmem neyim diye milyonların bu işlere harcanmasına neden oluyor. Sonra bu projeler batıyorlar.
Evet.
Melih çok daha bence doğru bir açıdan yaklaşmış konuya. Acaba şey ne? Pastanın geri kalanı kime gidiyor?
Değil mi? Kime gidiyor acaba?
Televizyon Türkiye'de çok güçlü.
Evet. Bu televizyona gidiyordur yani.
Dergilere gitmiyor.
Yok, onu biliyoruz. Dergiler de sıkıntılar.
Onu biliyoruz. Televizyona gidiyor.
Biraz gazetelere gidiyordur. Dergilere
gitmesine. Gazetelere gidiyordur. Doğru. Dizilere mizilere gidiyordur ya. Dizilerde ürün yerleşimi şimdi evet, serbest ya. Yani belli bir sınır dahilinde.
Biz de
yerleştirelim yapıyorlar. Biz yerleştirmeden yapıyoruz, yerleştirdik zannediyorlar.
Evet. Yani,
hani kendi yıllar önce cebimden paramla ödeyip satın aldığım laptopumu önüme koyuyorum. Vay Asus'tan laptop almışlar deniyor. Ya 5 yıllık laptop. Asus'un tozlu raflarında tabii, olabilir
onlar. Beni görenler sence biz Apple'dan.
Apple aslında o senin
kendi laptop.
Ödeyerek faturasını kestirerek aldığın laptop. Biz ürün yerleştirme yapmıyoruz. Yapsak da yaparız. Kötü bir şey değil. Ya biz reklam yaparsak biz reklam yaptığımızı şey yaparız.
Söyleriz.
Söyleriz yani. Onu.
Şimdi diğer habere geçeceğim. Ufak ufak sona yaklaşıyoruz.
Türkiye'den
evet,
ne var?
Türkiye'ye geçeceğim. Türkiye'de bu hafta etkinlik haftası abi.
Evet.
Bilişim zirvesi, işte yeni medya düzeni konferansı, Sebit Bilişim 2011.
Zaman yoktu. Hepsinin bir hafta içinde yapılması gerekiyor galiba. Yani bütün hesapta 51 hafta daha yok yılda. Ya bir haftada bu kadar etkinlik mi olur ya? Olmaz.
Hepsi birbiriyle çakışıyor.
Saçma sapan bir durum.
Bunlar yani. Bir de şey büyük etkinlikler, bir de basın lansmanları var toplarda. Onlar da bunlarla çakışıyorlar.
Aynen.
Çoğuna gidemedik.
Şimdi eskiden biliyorsun şu bilişim zirvesiyle Sebit zaten aynı hafta olurdu.
Evet.
Biz birazcık burada sesimizi yükselttik. Ben tahmin ediyorum ki bu hakikaten basının itirazları sayesinde oldu. Çünkü dedik ki arkadaşlar hani deli misiniz?
Hmm.
Aynı tarihte ve bir de İstanbul'un iki ucunda. Biri Harbiye'de yapılıyor geleneksel olarak, birisi Beylikdüzü'nde. Hani İstanbul'u bilenler bilir bunun ne demek olduğunu. Aynı gün içinde iki yerde de olamazsın. Harbiye'deki bir toplantıyı dinleyip Beylikdüzü'ne gelirsin ama fuarın kapanışına yetişirsin. Akşam kepenkleri indirmeye yetişebilirsin. Bu olacak iş değil. Bunu söyledik söyledik, şimdi aynı günlere denk getirmiyorlar fakat aynı haftaya getiriyorlar.
Bu sefer de firmalar dikkatsiz basın lansmanlarını ikisinin özellikle bu bilişim zirvesinde çakıştırdılar.
Ya sen söyledin ya bir sosyal platformda, hakikaten bu bilişim zirvesine hiç kale almıyorlardı galiba ki.
Evet.
Adamlar hem de hani en büyük firmalar.
TGNet'ler, Microsoft'lar.
İşte, ha, Microsoft'lar, Logitech'ler, adamlar bilişim zirvesiyle aynı güne etkinlik koydu.
Yani o yüzden pek biz bunlara katılamadık.
Bilişim zirvesini zaten çok merak etmiyordum.
Evet.
Hani bir çizgi elektronik bir şeyler yapacaktı. Benim tek merak ettiğim etkinlikler oydu. Yapamadık, katılamadık. Çünkü aynı anda iki yerde birden olmamız gerekiyor.
Evet, bir işte bugün Allah'tan Sebit'e uğrayabildik. Ben biraz dolaştım içeride.
Hemen kendini dışarı attın değil mi?
Evet. Yani buradan uyarımızı yapalım. Çünkü yarın için planlar yapılıyordur.
Evet.
Dinleyicilerimizden sakın gelmeyin. Yani her insanın oraya gitmekten daha iyi bir işi vardır kesinlikle.
Yani bilgisayar şeyseniz, beklentiniz bilgisayarsa,
evet.
İşte yeni laptoplar görmek, işte ekran kartları görmek falan. Zaten yıllardır öyle ekran kartlarına kart şey falan yok.
Hepsi vatan bilgisayarı.
Bilgisayar adına hiçbir şey yok. Ne vardı Murat? E-Devlet.
Ne vardı? Evet, onlar her zaman
belediyeler.
Var zaten. Belediyeler, şunlar. Donanım olarak şunlarla ilgilenenler gelsin diyorum. Bir, eğitim işindeysen sen, öğretmen olabilirsin, dershane sahibi olursun, bir şeysin. Eğitim ekipmanları var, çok fazla sayıda ve güzel ekipmanlar var.
Tamam.
Akıllı tahtalar, prezentasyon cihazları, şunlar bunlar, tamam. Hepsi.
Bu konularla uğraşanlar kaçırmasın, gelsin.
İkinci güzel şey de şu, hani bizim bir zamanlar ancak YouTube'dan izlediğimiz dokunmatik ekranlı yüzeyler vardı.
Surface mıydı?
Evet,
neydi Microsoft?
Evet. Onlara çeşit çeşit olarak orada var ve kullanabiliyorsun. Hmm. Ve sırf fiziki olarak yok, içindeki yazılımlarıyla var.
Tamam. Onları merak edenler.
Tabii. Profesyonel işte yine baskı cihazlarıyla, şunlarla bunlarla ilgilenenler yine ürünleri yerinde görebilirler.
Biraz güvenlik ürünleri var galiba.
Güvenlik ürünleri var. Server tarafında güzel ürünler var. Huawei'nin müthiş bir standı var. Yani neredeyse bir salonu kapatmışlar.
Sponsor olmuştu o yüzden.
Evet. Onlar, ama onlar da şey tabii profesyonel çözümleriyle oradalar.
Tabii, tabii şeyde markette telefonu satılmıyor
tabii. Onun dışında kim gitsin dersen çok da fazla böyle dikkatimi çeken bir şey olmadı. Ya şey bile var içeride, ya en komiği bir adam vardı. Kafasında bir kask var. Allah Allah. Her dediğim kamera falan bu. Bir gittim saç çıkartan kask yapmışlar.
İyice rezillik bu. Yani yine ben çok çıldırırım öyle şeylere fuarlarda. Yine diyorsun bu senede.
Evet, yine güzel bir şey dalga geçilecek konu.
Yazık yani şu Türkiye'deki bilgisayar fuarları kurtulamadı bu şeyler. Daha da kötü oldu.
Şey ufak tefek Çinli firmalar var. Mesela şey falan var bizim bildiğimiz eskiden. Hani Chamburo falan vardı ya şeyler. Kasa. Yani onlar vardı. Bir, ufacık bir stand almış içinde oturuyorlar.
Ya o garibim, onlara ben çok üzülüyorum Murat. Yani bariz yani şimdi kaba bir tabir kullanacağım ama kazıklanıyorlar yani. Adamlar Türkiye'ye geliyorlar, uluslararası fuar, Avrasya falan ya. Böyle şeylere bakıp böyle gelip burada stand kuruyorlar. Sonra orada Çinli amca 4 gün boyunca o standda böyle tek başına oturuyor. Bir kişi bile gelip bakmıyor ne var ne yok diye. Yazık yani, yazık. Onlar bariz paralarının karşılığını alamayan adamlar.
Evet. Türksat bayağı bir yatırım yapmış, stand yatırımı. Uydurent Türksat.
Ona satmışlar zaten fuarı.
Evet.
Şey o, ana sponsoru. Cep telefoncular yok benim bildiğim.
Yok, ben hiç görmedim telefoncuyu.
İşte Türksat geçen sene de fuara Türksat kurtarmıştı. Bu sene de Türksat'a satılmış. Şey klasik yine devlet, belediyeler, evet. E-Devlet falan. Şey de olmuş. Hani geçen dün zannedersem açılış toplantısı yapıldı. Hükümet o toplantıyı da kendisi için kullanmış. Evet. Hani çıkıp da işte 2002 yılından bu yana icraatlarımız falan. Hani şeyde olmayan böyle mikrofonu kapıp da anlatmaya başlayan programda olmadığı halde sevgili siyasiler olmuş. Yok Sebit de bir teknoloji meraklısı. Bizim teknolojiden kastımız işte bilgisayar, kişisel bilgisayarlar, tabletler, ünlerle merak edenler için bir şey yok.
Bir şey yok. Evet.
Yazık.
Gelmek için metrobüsten sonra hemen Avcılar'da indikten sonra bir de minibüse bindiniz mi? En azından öyle geliyorsunuz. Metrobüsün hızından faydalanın.
Evet.
En azından 1 saat 15 dakika içinde bu en yani Kadıköy'den mesela ben buraya gelebiliyorum.
Valla ben arkadaşlara şöyle bir bilgi vereyim. Özel araçla gelmeyi düşünen aha, arkadaşlara.
Sakın.
Hani gelebilirsiniz. Mümkün. Hani çok da zorlanmazsınız. Fakat geri dönemezsiniz. Beylikdüzü'nde bir otelde rezervasyonunuzu yaptırın. Çünkü dün arkadaşlar 3 saat dediler dönüş. Nedeni de şu, zaten uzak olmasından öte bir Avcılar Beylikdüzü arası metrobüs çalışması var. Bu çalışma bütün trafiği etkiliyor ama Beylikdüzü'nden Avcılar'a gidişi 3 kat daha fazla etkiliyor. Rezalet durumda haftalardır trafik. Biz Beylikdüzü'nde oturanlar olarak zaten mahsur kalmış durumdayız evimizde. Özel aracınızla gelmeyin.
Kesinlikle yani
gelecekseniz yani. De maceraya hazır olun. Benzin deponuz dolu olsun.
Erzak alın.
Yanınıza bir şeyler alın. Yiyecek bir şeyler de bulamazsınız hakikaten. Çok sıkışırsanız Beylikdüzü'nde beni bulun. Misafir olun. Xbox oynayalım. Yani çünkü hakikaten trafik korkunç sorun. Mümkünse özel araçla, illa ki geleceğim diyorsanız özel araçla gelmeyin.
Evet, mümkün derken biz Mümkünlü'deydik bu hafta.
Evet, salı günü Mümkünlü'ye gittik.
Taraklı köyü. İlçesi, pardon.
Sakarya civarında.
Evet. Müthiş gereksiz bir organizasyondu, önce onu söyledim.
Ya, gittik. Hani bu Mümkünlü reklamları titredin, orada çekiliyormuş. Evet. Tarihi yönleri olan bir köy demeyeyim, kasaba diyeyim artık. Evet. Büyüktü bayağı çünkü. Belediyesi var sonuçta. Tabii. Belediye başkanı Şener Şen değilmiş, onu öğrendik. Ama şöyle de bir detay anlattılar. Hiç kimse fark etmemişti. Reklamlarda da Şener Şen'le belediye başkanı demiyorlarmış.
Evet.
Başkan diyorlarmış. Mümkünlü başkanı.
Evet.
Gerçek belediye başkanıyla tanıştık.
Evet.
Orada. Şener Şen'i gördük.
Evet.
Hayatımızda en çok yer eden isimlerden birisi. En çok böyle ne bileyim aileden birisi gibi yani.
Valla benim katılma amacım zaten imza almakta alamadım.
Değil mi? Şeydi çünkü çalışıyorlardı.
Evet, biz şeye gittik
sohbet
çünkü.
Sohbet edemedik.
Reklam çekimine gittik,
evet,
doğrudan.
Evet, onlar da çekim yapıyordu.
Gereksiz dememin de şu.
Bir yani, foto bile çektiremedik birlikte.
Evet, şundan dolayı gereksiz. Yani gidiyorsun oralara o kadar. Bütün gün oraya gidiyor bir defa.
Evet.
Bunun karşılığında oraya gittiğin için bir şey elde etmen lazım. Yani bir bilgi. Bir şey.
Şimdi sunum şeydi, hadi onu da bahsedelim. Hani TTNET'in yeni bir girişimi.
Evet.
Yeteneğe destek.
Destek.
Genç 18 yaşından büyük işte üniversitede, lisede arkadaşlara dijital
platformlarda
yani işte grafik tasarımı, multimedya tasarım, işte internet videosu, internet web sitesi geliştirme falan konularda eğitim
verecek.
Evet.
Seçilen kişilere
ilk bu yıl 60 kişi. Önümüzdeki yıl 1000 kişi, değil mi? 1000 miydi?
1000 olması lazım.
1000 kişi.
Sonra da
daha sonra online.
Online'a geçince sınırsız.
Şey gibi, çizgi tagemin evet. Çalışmaları gibi herkese açık.
Evet, gayet güzel bir şey.
Güzel bir şey. Şeyle anlaşmışlar. Hani her konuda ustalarıyla anlaşmışlar. Evet. Bize söylemediler kim olduğunu ama ustalarıyla anlaştık dediler. Duayenleriyle anlaştık dediler. Şey kısa, 5 günlük eğitimler.
Evet.
Sonra da işte bir workshop çalışması falan oluyor.
Evet.
Birlikte bir şeyler üretiyorlar.
Ustaların deneyiminden faydalanmış.
Ha, şey yok, hani bir iş bulma garantisi, yok. Burs falan öyle bir şey yok. Fakat hoş bir şey.
Evet.
Hani o ustalarla tanışıyorsun, ediyorsun. Hani belki zaten orada çok parlayan yıldızları şey olur, onlara iş imkanı doğar.
Olur, doğar.
Doğar. İşte etkinlik güzel ama bu etkinlik güzel yani yeteneğe destek projesi güzel fakat hani bu basın bülteniyle de hallolurmuş.
Tabii.
Değil mi?
Bizim oraya gitmemiz yani gerekmiyordu aslında.
Harcanan benzin harcanan zaman çok fazlaydı. Dediğin Şener Şen'i görmek için gittik, gördük.
Evet. Çekimleri gördük.
Şeye şaşırdık biraz. Hani ya şey Murat, Şener Şen aileden birisi gibi. Yani çünkü hani yıllar boyu öyle büyümüşüz ki onun filmleriyle, onun işte oynadığı reklamlarla falan. Hakikaten yani işte bir dayımız, amcamız falan gibi. Hani evet. Her ne kadar ilk kez kanlı canlı görsek de insanın gidip de bir hani sarılacağı geliyor. Çok mütevazi, çok zaten hani kibar, alçak gönüllü bir insan. TTNET çok doğru bir seçim yapmış.
Evet.
Salı günümüz mümkünlü de geçti.
Geçti evet. Ben de tabii oranın nasıl bir yer olduğunu bildiğim için yanıma fotoğraf makinemi aldım. Biraz da fotoğraf çekmeye gitmiştim.
Evet. O bakımdan fena değildi canım.
Evet. Binalar falan gayet güzeldi.
Evet. Çarşamba
Logitech'teydik.
Logitech'teydik. Yeni bir etkinlik ama tablet aksesuarları.
Evet, ben zannettim ki Logitech tablet yaptı, bulamadık ama Allah'tan değilmiş.
Hiç de niyetleri yok gözüküyor şu an evet, için.
Girmesinler zaten, bir onlar eksik.
Bir sürü aksesuar.
Bir sürü aksesuar yapmışlar tablet için. Ama tablet dersek biraz hata olur.
iPad için değil mi?
Kıyamet gibi aksesuar yağdıracaklar önümüzdeki dönemde.
Kulaklıklar var.
Tabii.
Klavyeler var.
Klavyeler var. Orada tabii sadece şey değil, yine tablet lansmanıydı ama bir iki güzel detay vardı. Mesela şu uzaktan klavyeyle bilgisayar kullanmak için... Touchpad eklemişler klavye.
Kucakta kullanılan evet. Klavyelere. Onun zaten Logitech'in çok güzel küçük şeyleri vardı ama çok pahalıydı. Dinovo serisi. Touchpad eklenmiş klavye çok güzelmiş. Tasarımı şık. Falan çok şıktı, harikaydı. Touchpad vardı. Kablosuz touchpad. Evet. Touchpad sadece. Değişik bir üründü.
Ben şeyi beğendim. iPad'in üzerine katlanabilir klavye.
Alüminyum evet, evet. Kutu gibi olanı mı kastediyorsun? Olan. O enteresan iPad'i içine koyuyorsun. Evet. Bir bütün haline geliyor.
Bütün haline geliyor.
O daha kullanışlılığı yüksek bir şeydi. Ben şeyi denedim. Joystick, baş parmak evet. Joystick'i. OnePlus'da yapışan. Çok heyecanlanmadım öyle. Çünkü biraz sertti.
Sert, bir de her an kırılabilirmiş evet, gibi
evet,
durduğu için.
Evet, sertti. Çok, ya ucuz olması lazım. Evet. $10 olsun alayım. Herkes alsın ama pahalı bir şeyse değmez. Kulaklıklar vardı.
Ben kulaklıkta şeyi beğendim. Kulaklık değil de.
Ultimate Ears serisini.
Kablolu kulaklığı alıyorsun ya da hoparlörü. Hoparlörü alıyorsun pardon. Bluetooth bir kutu var. Ona takıyorsun.
Bluetooth alıcı.
Evet. Bluetooth'lu olan laptopundan işte ya da telefonundan evet. Kablosuz bir şekilde müzik evet. Aktarıyorsun.
Bluetooth'lu telefondan, tabletten müzik yayınını yapıyorsun. Bluetooth üzerinden evet. O cihaz alıyor, hoparlörlere
böyle
veriyor.
Böyle telefonla doğrudan hiçbir şey takmamış oluyorsun.
Evet, evet. Güzel bir cihaz. Onun inceleyelim de zaten.
Tabii gelir onlar.
Onu inceleyelim. Bir iki tane şey haberi aldım ben. Oyun klavyesi ve
faresi.
Netleşince tam şey yapalım. Evet. Henüz daha tam oturmamış.
Ben peşindeyim zaten onların.
Detay vermek istemiyorlar ama... Şunu söyleyelim. MX-518 efsanesi...
Yeniden doğacak.
Evet. Güçlenerek yeniden doğacakmış. O fare zaten hakikaten efsanedir.
Evet.
Klavyeler de var. Türkçe harf işleri de yoluna halloluyormuş. Gözüküyor, evet. Hadi bakalım.
Sonra da Lenovo'ya gittim ben.
Ben ona gitmedim.
Dündü bu da. Ultrabook. Onların da bir Ultrabook'u var. U300S. O oradaydı. Niyetim onu buraya almaktı ama bir tane varmış ve... Koca Lenovo Tri buradaydı.
Evet.
Onunla birlikte geziyormuş.
Kanyonun önünde. Kanyonun acaba önünde. Hala orada mı?
Yok, şimdi başka bir yere gittiler bugün. Sürekli geziyor. İşte Bursa'ya gidecek, sonra Ankara'ya gidecek. Ultrabook denemek isteyenler için güzel bir fırsat olur. Ultrabook güzel olmuş. Biz daha önce biliyorsun Asus'u inceledik. Oradaki tasarım MacBook Air gibiydi. Hani kalından başlayıp incelen bir tasarım var.
Evet.
Burada onu yapmamış Lenovo. Kitap gibi yapmışlar. Eşit.
İlginç.
Sordum dedim şimdi bu böyle olunca içinde daha çok alan oluyor. Bunu bir şekilde değerlendirdiniz mi bu boş alanı? Yok dediler, bu sadece estetik bir tasarım.
İlginç.
Güzel bir havalandırma sistemi yapmışlar yalnız. Hava alışı klavyeden gerçekleşiyor. Çok mantıklı olmuş.
Murat, bu Ultrabook ThinkPad mi?
Hayır.
Değil, başka bir şey. Yeni bir şey.
Gelecek aklıma biraz sonra.
Ama şeydi, ThinkPad değil sonuçta. Değil.
Yalnız ThinkPad'in teknolojileri var içinde. Yani işte bu yani çok böyle kırılgan bir şey değil.
Güçlü bir cihaz.
Evet. Bunun içinde yani işte suya karşı da yine bir miktar dayanıklılığı var diye
güzel,
kalmış aklımda.
Güzel, başlıyor mu satış?
O kısmını hiç bilmiyorum. Konfigürasyon da belli. Çünkü zaten bir tane hiç örnek vardı. O da hani, o muhtemelen Türkiye'de satılmaz zaten. Tabii. Biliyorsunuz bize gelen Asus ürünü de Türkiye'de satılmayacaktı.
Hmm.
Şeyi sordum ben. Yani şu güzel olmuş. Tasarımda mesela gereksiz etiketler vardır. Bizi çıldırtır onlar.
Evet.
Onları lazerle gömmüşler.
Aa.
Evet, yani üstünde şeyin kendisinde fiziki olarak var.
Ama nasıl? İşte yani şimdi o yani etiketler gözü zevkini de bozar. Evet. Bunlar nasıl?
Gözükmüyor.
İyi.
Çok ciddi bakman lazım.
Tamam. Ama şeyi kaldıran acaba firmalardan mı itiraz oldu? Şimdi mesela hani ne olur klasik bir Nvidia ya da ATI etiketi olur, AMD etiketi olur, işte Intel olur, Windows olur.
Evet.
Genelde onlar, kimisi onları hiç 15 sene kullansa bile sökmez.
Tabii.
Kimisi de mesela ben ilk eve geldiğinde onları kazırım.
Hepimiz öyle yapıyoruz.
İşte şey, şimdi kazıyamayacağım. Acaba firmalar şikayet mi etti kardeşim, bu etiketleri millet şey yapıyor, kaldırıyor. Bir yolunu bulalım, makineye gömelim mi dediler acaba?
Adamlar şunu net söylüyorlar. Biz kullanıcılar aldığımız geri dönüşle bunlardan nefret edildiğini biliyorduk.
Tabii.
Bu estetik bir ürün ortaya çıkarmak için bunu böyle yapmamız gerekiyor dediler.
Güzel olmuş, iyi.
Evet. Gerçi bir tane barkod vardı bir tanesi gelen ürünün üstünde.
Şimdi sample, evet. Sample diyorum. İlk örnek prototiplerde her şey olabilir.
IdeaPad serisinden bu arada.
Tamam.
Şimdi geldi aklıma.
Tamam.
Şunu da sormayacağım. Cemal Kayacan oradaydı. Intel'den.
Intel.
Bu basında bazı haberler çıktı. $300 milyon yardım yapacak,
evet.
Intel diye. Böyle bir şey yokmuş aslında. O yanlış aktarılmış.
Hmm.
Çoğu yerde. İşin aslı şu. Şimdi sen Türkiye'de bir batarya üreticisisin diyelim.
Tamam.
Bir şey keşfettin. Keşfetmek üzeresin. Diyeceksin ki işte 8 saat pil ömrünü 16 saate çıkaracak.
Böyle. Evet.
Intel'e gidiyorsun, diyorsun ki bak ben Ultrabook'umda senin böyle bir şey yapabildim. Ama benim desteğe ihtiyacım. İşte
evet.
O 300 milyonu sana oradan pay veriyor.
Öyle
oradan
veriyor.
Pay veriyor. Yani gidip de Lenovo'ya bilmem kime vermiyor parayı.
Ama şeydi zaten hani development şey. Tabii. Deniyordu. Güzel, güzel. Yani bu şeyi teşvik etmek için işte.
Evet.
Yenilikçiliği teşvik etmek için.
İşte bir de aynı Centrino gibi Ultrabook sertifikası alabilmen için bazı şartlar varmış.
Hmm.
Mesela şeyi merak ediyordum ben. Şimdi fiyatı $1000 altına çekmeye çalışıyorlar ya. Gidip SSD'sini en adisinden koysalar ve düşürseler,
evet.
Ne olacak? Şunu dediler. Performans beklentilerimiz var. Karşılarsa olur. Karşılamazsa Ultrabook'u kullanamazlar.
Güzel. Sadece hani Ultrabook'un fiziksel standartlarına uyup da,
evet.
Saçma sapan makineler oluşmasını engelleyecekler yani.
Bir ikincisi, fiziki şartlarını da ihlal edersen,
evet.
Yine Ultrabook adını kullanamıyorsun.
Çünkü Ultrabook'un özelliği ne? İnce olacak, hafif olacak ama güçlü olacak.
Güçlü olacak.
Şey değil hani, evet. Sadece ince ve hafif. Ile bitmeyecek
iş. Intel'de biraz fiyatlarıyla, kendi fiyatlarının işlemcisinin fiyatıyla falan oynayarak o işi halledecek gibi gözüküyor. Bu Discon tarafında şöyle bir kaçak yol varmış. Normal disk kullanabiliyorsun ama mesela açılışı için SSD ile birlikte hibrit şeklinde.
Ha, küçücük 4 GB SSD
gibi.
Partition şey.
Evet, çünkü hızlı açılma şartı var.
Olabilir. Ya da hibrit kullanacağım falan.
Ya da
falan.
Belki de.
İlginç.
Ama
ilginç.
Ultrabook'un olayı SSD. Yani hiç şüphesiz yani.
Ultrabook konseptini ben merakla takip ediyorum.
Şimdi ben de tablet mi, klavyeli tablet mi alsam, yoksa Ultrabook gelince şimdi benim de kafam karıştı. çünkü şeyin hala bir avantajı var. Tabletin ekranları daha güzel.
Bir de tablet.
Evet. Ama yazı da yazmak gerekiyor işte bizim işimizde. Herhalde yani hala daha kararımı vermedim. Çünkü bir de Ultrabook hakikaten güçlü.
Tablet alırsan Logitech'in klavyelerinden alman,
evet.
Gerekecek.
Yani lansmanlarımız böyleydi bu hafta.
Bayağı
dolaştık.
Yoğundu, gezdik.
Evet, lansmana gitmekten çalışamadık.
Evet.
Oyun dünyasına geçelim. Şimdi bu ilginç.
Yağmur başladı.
Evet, Rage.
ID Software'in yeni oyunu.
Evet.
Çıktı.
Bizimkiler bir oyun sitesinde şey yapmışlar. İstatistik. Rage'in inceleme puanları diye. Çok yani %90'ı süper puan vermiş.
Puanlar süper, incelemeler kötü.
Evet.
Nasıl olacak bu iş?
Yani Ars Technica hatta mahvetmiş oyunu.
Şimdi Ars Technica iki yayın yaptı. Önce PS3, pardon, önce Xbox sürümünün incelediler. çok kötü. Yani şöyle diyor. Muhteşem grafikler, rezil bir oyun. Hani senaryosuyla, oynanışıyla rezil
bir oyun. Burada şeyi vurgulamak lazım. Muhteşem grafik lafını 360 için ediyor.
Xbox için, ya Xbox 360 için diyorlar görülebilecek en yani muhteşem grafikler. Önemli. Fakat yani oyun, eleştirdikleri nokta şu. Senaryolar komik, saçma sapan olma noktasında. Hani bir oyunun getirdiği oyun olarak hiçbir yenilikçilik yok. Hiçbir ilgi çekecek bir şey yok. Oynuyorsun ve 1-2 saat sonra öf pöf diyerek oynamaya başlıyorsun. Ha, her şey çok güzel. Daha sonra PlayStation PC versiyonunu incelediler. Bu sefer de teknik sorunlar. Oyun crash ediyor. Setting dediğimiz ayarlar 3-4 tane ayar konmuş konsol oyunu gibi. O ID Software'den alıştığımız ince ayarlar hiçbiri yok.
Evet.
Senaryoların falan saçmalığı zaten devam ediyor. Texture problemi var deli gibi. Texture yüklenmesi geç kalıyor. Dolayısıyla oyunda yürürken böyle dokular pıt pıt pıt ortaya çıkıyor. ID Software hani şu John Carmack'ın Mega Texture mimarisi. Bu ilk kez denilen bir şey değil. Yok, bu Quake Force'da falan da vardı. Mükemmel çalışıyordu. Niye burada böyle oldu ben anlamadım. Çok kötüymüş. Yani deneyen arkadaş diyordu hani bende SSD var. Hatta SSD RAID 0 var. Tamam ben hani texture popping yaşamadım diyor ama insanlar yaşıyor.
Bu şeyi gösteriyor. Bellek denetiminde sıkıntı olduğunu gösteriyor.
Var,
çünkü yani belleğe yüklenen bir veri hiç öyle bir şey yapmaz. Hard diskinden çağırıyorsa o dokuları demek ki belleği gereksiz doldurup
işte şişiriyor. Hard diske ama işte şu var yani şu hard diskten aktarma işi de olmamış. Yoksa evet. Tamam o hep aktaracak ama ya bu koskoca güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Evet. Yani ID Software sonuçta ne yapar? ID Software'ın oyunları zaten senaryo bakımından falan eskiden beri zayıftır. Nedir? Hani Doom, Quake, evet. Doom serisi, Quake serisi nedir? Hani yüzlerce, binlerce birilerini öldüreceksin. Onlara bir bahane lazım. Dolayısıyla aslında da dünyayı işgal edecek bunlar. Daha Doom nedir ki yani Quake, eski Quake'di. Hatta Quake 3'e ne bak? Uzayda turnuva. Yani. Ne bu yani? Saçma sapan oyunlardır. Fakat teknolojik olarak hepsi devrim yaratır. Ağzımız bir karış açık. Oynarız yani. Evet. Bayıla bayıla oynarız.
Senelerce biz bütün Star Wars oyunlarını Quake motoruyla oynadık aslında.
Bizim şeydir aynı zamanda test şeylerimizin demirbaşıdır. Benim hard diskimde Doom 3 hala duruyor. Quake 4 hala duruyor. Tabii. Ama işte dediğim gibi senaryoları kötü de olsa teknolojik olarak her biri bir devrimdi, bir olaydı. Bu sefer bu kadar çok sorunlu bir oyun çok şaşırttı beni. Dur bakalım. Biz de inceleyeceğiz en de sonunda. Evet, bakalım ben alacağım. Hı. Ama tabii ki biraz ucuz deyince alacağım. Fiyatı çok çabuk düşer eğer böyleyse.
Evet. Crysis'in konsol sürümü çıkmış.
Evet, Crysis bu normal bildiği hani Crysis 2 değil. Evet, tabii. Yoktu tabii konsolda. Başka bir takım oyunlar vardı da Crysis, Far Cry serisinin oyunları vardı. Konsola aktarmışlar aynı oyunu. Multiplayer yok. Komple ayırmışlar. Warhead de yok. Hı. Hani Crysis Warhead de yok. Single player kısmını
sen gördün
konsolda
mü?
Yok daha bakmadım. Bildiğim kadarıyla emin değilim bu noktada hani bir koyayım işaretimi ama online yapılıyor, satılıyor. Xbox'ta on demand şeyinde yani Live Arcade gibi 2 GB sınırlı oyunlar değil ama online satın alıp indirdiğin oyunlardan. Biraz ucuz benim bildiğim. Yani ucuz dediğim 20 dolar falan yine yani öyle 10 dolarlık oyun değil. Ama şeymiş Crysis 3 motoru.
Evet.
CryEngine 3 motoru. Dolayısıyla grafikleri falan süpermiş. Yenilenmiş hani efektler falan hep CryEngine 3 grafikleri efektleri olmuş. Yani zevkle oynanıyor diyorlar. Ama hani çok bir şey beklemeyin. Zaten multiplayer falan da yok. Oynanıyormuş. İşte PlayStation 3 ve Xbox'a da Crysis gelmiş.
Şu da ilginç değil mi abi? Crysis'i CryEngine 3 ile yapıyorlar. Evet. CryEngine 3 tüm grafikleri Crysis'ten daha iyi değildi.
Yani.
Bariz konsol için çıkmış bir motordu. Evet. O yüzden aslında bakarsan.
Ben isterim ya böyle eskileri yapacaklarsa hani Crytekçiler Far Cry'i yapsınlar.
Evet.
Far Cry 2 var zaten de ilkini yapsınlar. Ben doğru. Ben hala onda kaldım çünkü. Onun o Far Cry bir şoktu yani.
Şoktu.
Demosunu
neyi oradığımızı şaşırmıştık.
Demosunu kaç kere oynadığımın şeyi yok. 100 kere mi oynadım? Bir şey vardı o demoda. Normalde tekneyle uzaklaşırsan adadan helikopter gelip seni uçuruyordu. Bir mod yazmışlardı helikopterin gelmemesini sağlayan. Ben tekne gezisi yapar gibi adanın çevresinde dıştan takma motorla tur atıyordum. Çünkü o kadar muhteşemdi ki grafikler.
Evet.
Hakikaten işte tekneyle gezer kadar zevk alıyordum yani o adada. İşte öyle oyunlar istiyoruz.
Forza Motorsport 4 demosu çıkmış.
Xbox'ın evet. Araba yarışı.
Sen alacaksın değil mi onu?
Evet. PlayStation 3'ün oyunu Gran Turismo. Xbox'ınki Forza Motorsport. 4'ün demosu çıktı. Çok kısıtlı ama çok güzel. 3 araba var, tek pist var. O bakımdan çok kısıtlı. Fakat muhteşem grafikler. Xbox'ta gördüğüm en iyi grafikler. Oyun düzgün, araba kullanım hissi düzgün. İncelemeler zaten çok olumlu. Onun da başladığı şey basının elinde full sürümü var. 11 Ekim'de halka açılması Amerika'da. İncelemeler harika. Ars Technica işte New King falan demiş. Yani Gran Turismo'nun işi bitti anlam şeyinde. Harika bir oyun. Burada belki haftaya oynarız.
Ben tanımıyorum pek fazla ama simülasyon mu yoksa...
Gran Turismo'dan daha arcade. Hmm. Fakat her şey ayarlı. Yani simülasyon istiyorum dersen her şeyi simülasyona alıyorsun. Her şeyin asisti var. İstersen kapatıyorsun.
Tamam.
Hasar. İstersen kapatıyorsun, istersen açıyorsun. Genel olarak ha belki hani hala Gran Turismo tam hardcore böyle ben arabanın işte vidasına kadar görmek istiyorum diyene Gran Turismo daha belki uygun ama Forza Motorsport'un güzel tarafı herkes oynuyor. Hmm. Bütün asistleri aç, 3 yaşında çocuk oynasın.
Doğru.
Öbürü o kadar sunmuyor.
Tamam.
O kadar hafifleşmiyor.
Fizik motoru falan?
Her şey düzgün çalışıyor. Hmm.
Battlefield 3 PC betasına 64 oyunculu Caspian Border haritası hafta sonu açık olacak evet. diyorlar.
Yani bu tanklar, jetler falan şey oynanamıyordu biliyorsun. Biliyorum, onlar evet, çok nadir kişi gidebiliyordu. Evet. Bu hafta sonu açık olacakmış.
Yani inşallah firma bu beta olayından gerekli notları alıyordur. Evet. Çünkü
bir update çıktı şeye evet. PC'de.
Yani çok fazla bug'ı vardı. Bakalım evet. yani ne olacak.
Bir update çıktı. Belki iki update çıktı bilmiyorum. Ben Xbox'ta oynuyorum. PC'ye yüklemedim. İşte bu PC için 64 oyunculu harita
gerçek
açık olacakmış.
Sınav. Bu gerçek evet. sınav yani.
Zaten şeye şer koymuşlar. Ya bakın hani bu betadır. Yani çökeriz, ölürüz, şey yaparız. Serverların sunucularımız gider. Hani orada durumda hani ağlamayın
evet.
beta. Ama deneyin diyorlar. Uçaklar, tanklar falan o haritada var. 64 oyuncu. Çok merak ediyorum açıkçası.
Evet göreceğiz. Bu Modern Warfare 3'ü ön sipariş vereni
Steam'den.
Evet Call of Duty 4 hediye.
Murat şimdi bunu niye ekledim ben bizim gündemimize? Dün akşam Steam'i gezerken fark ettim. İşte Modern Warfare 3'ü önceden ön sipariş yapana Call of Duty 4'ü de bedava veriyorlar. Tamam bu Call of Duty 4 artık çok yaşlandı. Herkes de var. Yani çok iyi bir hediye değil de $69.
Evet.
Hani $60'da oyunlar?
Evet.
Yani yavaş yavaş yavaş yavaş her Call of Duty sürümünde bu fiyat artacaksa yandık. $40'da oyunlar.
Hı hı.
50 oldu. $60'a yakın işte bu konsolların son nesliyle $60'a çekildi fiyat. Şimdi $69.
Ne oldu? Bir de dijitale geçtiniz bir daha.
Ha yani kutu elimize kutuyu o eski yaptık bir bölüm. O haritaları, evet. muhteşem kutuları şeyleri de kaybettik. Fiyat da oldu $69. Bir de ona şimdi şey de eklerler. Online kodu bilmem ne hani sen oyna başkası oynayamasın diye. Nereye gidecek? Yani bir yandan şikayet ediyorlar. Korsanlıktan falan. Bir yandan da her geçen her hafta her ay oyun fiyatı şey artıyor.
Valla şahsen ben almayacağım.
Ya ben Modern Warfare 3'ü ben single player ağırlıklı olarak oynadığım için Modern Warfare 3'ü daha çok merak ediyorum Battlefield 3'ten. Çünkü şimdi şey moda oldu. Modern Warfare'i eleştirmek moda oldu. Hani Battlefield 3'ün iki tane YouTube'da videosunu gören işte Modern Warfare'e saydırmaya başlıyor. Tamam. Ama kardeşim single player deneyiminde Modern War, Call of Duty serisi, Call of Duty 1'den beri muhteşem kardeşim. Black Ops da öyle, işte Modern Warfare 2 de öyle, 1 de öyle. Dolayısıyla hani yine muhteşem olacağı kesin. Beni daha çok merak ettiren şey şu Murat. Çok sessiz.
Evet.
Activision. Çok şimdi Electronic Arts ortalığı yıkıyor
çıtı şeyle. Çıtı çıkmıyor adamlar.
Battlefield 3 ile. Herkes onu konuşuyor. Hiç Activision'ın ağzını bıçak açmıyor. Oyun konusunda bir şeyler de yayınlamıyorlar. Yeni video falan da. Ya bekliyorlar şu beta fırtınası bitsin. Ya da ellerindeki mal iyi değil bilmiyorum. Belki de bir hezimet geliyor. Bilmiyorum ama.
Göreceğiz.
Şeyi kabul ediyorum. Modern Warfare'ın single şey multiplayer'ı yeni bir şey koymuyor mu? Evet koymuyor. Her yıl aynı şey yapıyor ama kardeşim single player muhteşem. Bir de John Carmack şey dedi ya. Kardeşim bu kadar beğenmiyorsanız niye her sene alıyorsunuz? Hmm.
İşte ben beğeniyorsunuz. Söylüyorum ve almıyorum işte, bu kadar.
Şey dedi adam ya beğeniyorsunuz ki alıyorsunuz dedi. Yani bu deneyimi tekrar yaşamak evet. istiyorsunuz ki alıyorsunuz dedi. Ben yaşamak istiyorum Modern Warfare serisine. Ben bayılıyorum.
Çok pahalı. Çok dolar da arttı zaten.
Pahalı o ayrı. O
bir fiyat
alıyorum ben alacağım abi. Dediğim Modern Warfare 3'ü ben ne zaman alacağım? Seneye bu zamanlarda alacağım. Modern
o zaman Warfare ben de alırım.
Ben Black Ops'u daha yeni aldım oynadım. Çünkü Murat $60'dan nereye kadar takip edeceksin? Rage'iydi, Forza'sıydı, Battlefield'ı, Modern Warfare'ı, şey daha senin beklediğin Skyrim'iydi, Mass Effect 3'üydü. Şey 4 bir yandan oyun geliyor. Dolar artıyor. Alacaksın. Ha, dolar olmuş 2 lirayı yokluyor, şey evet. yapıyor, yaklaşıyor. $60 2 liradan biz çarpalım 120 lira. Hangisini alacaksın ya? Konsol 400 lira, 350 lira. Yani. İkinci el aldın mı? Şey Xbox 400 liraya alıyorsun. 2 tane oyun, 3 tane oyun parası.
Bu senin meşhur Humble Frozen Bite Bundle'ı yine. Bence haber evet. yaptıydık.
O Humble Bundle'dı. Humble Indie Bundle'dı. Bu yine bundle. Şey, bu yine indie oyunlar. Yani bağımsız firmalar. Evet. Ya şöyle, bunu Steam'den almıyorsun. Fakat her oyunun Steam kodunu veriyorlar sana. Şey, amaç şu. Bağımsız geliştiricileri desteklemek, bir de hayır kuruluşlarına destek olmak. Sen seçiyorsun. Neyi, hangi paranın neye kadarına gideceğini. 7 tane mi, 8 tane mi oyun var. Bir tanesi şey turn bazlı strateji oyunu. Biz hatta UFO bölümünü yayınlayınca hemen ona işaret ettiler. Bu Frozen Bites zannedersem. Şey neydi? Frozen Bites olması lazım. Emin değilim oyunun adına. Ya da yapımcı firması Frozen Bites da Frozen Snaps mı ne şeyi oyunun adı. Ya $5 veriyorsun. Bütün bu oyunları alıyorsun. Hepsinin Steam kodunu da veriyorlar sana. Hepsi Linux, Macintosh, Windows.
Ya bir de öyle bir şey var.
3 formatta. Harika bir şey. Şey işte mis gibi strateji oyunları, şey oyunları, arcade oyunları $5. Alsınlar. Ha şey gönlünden ne koparsa $5 dediğim bir saniye $5 değil. Gönlünden ne koparsa ama şeyden az, ortalamadan az verirsen öbür oyunları vermiyorlar. Şey olacak. Ortalama şu anda 4.30 mu ne? İşte 4.50 falan verirsen bütün oyunları Anladım. Veriyorlar. Versinler, alsınlar bence. Hem de Macintosh'ta, Linux'ta da deneyecek oyunları olur.
Evet. Ya bu oyunlardan acayip şeyler çıkıyor ya. Yani saatlerine veriyorsun ufacık oyunları.
Evet. Bunlar hep saran oyunlar adamı.
Saran oyunlar evet.
Bağımsız geliştiricilerin oyunları.
Şimdi geldik bu haftanın sonuna.
Adresini şeyde biz yorumlara zaten. Şeyde
yazıya koyacağız.
Yazı da olacak oradan bulabilirler.
Teknoseyir'den bahsetmek istediğin bir şey var mı?
Murat hani şeyden çok soruluyor bize. Şu bizim intromuzu çok sevmiyorlar.
Evet. Kim sevmiyor? Tamam. Gece dinleyenler sevmiyor.
Çok gürültülü diyorlar. Tamam onu o konuda bir şey yapacağız. Hani introyu full değiştirmek kısa sürede olmaz. Çünkü hani onu yaptırmak gerekiyor.
Tabii.
Hem para hem zaman harcamak. Haftalarca şimdi çalışmak gerekiyor.
Orada tek tereddütüm var. Şimdi gece dinleyenler şikayetçi ya.
Evet.
Şimdi biz intronun sesini kısacağız. Kıstıktan sonra diyecekler ki intronun sesinden ses kısık. Bir açacaklar bu sefer şeyin sesi normal kalacak.
Yani bu sefer biz bağırıyor olacağız.
Evet biz bağırıyor olacağız.
Dur bakalım biz yani, intronun sesini hafif kısalım.
Onun tek yolu yani söyleyelim introyu değiştirmek gerçekten de ama evet, evet. tam olarak bizim elimizde değil şu anda maalesef. Çünkü introlar çok pahalı.
Onu yaptırmak gerekiyor.
Yaptırmak gerekiyor.
Yaptırmak
tabii.
gerekiyor.
Yani sırf template'i de almakla bitse bitmiyor yani.
Bitmiyor. Ben bu sabah biraz o konuda mesai harcadım. Türkiye'deki çözümlere. Amatörce çözmenin mümkünü yok.
Yok.
Profesyonelce bir şey yapmak gerekiyor. Ha, bizi dinleyenler arasında varsa After Effects, Effects falan konusunda uzman, hani bu işi bedava yapsın demiyoruz ama makul el sıkışabileceğimiz arkadaşlar varsa kendileriyle tanışmak da isteriz.
Tabii yani en güzeli aslında, en güzel çözüm bu teknoseyir izleyicilerden birisinin demosunu kullanmak en güzeli.
Yani biz bir de çünkü şu var Murat, özgün olsun istiyoruz. Evet. Şimdi kusura bakmasın arkadaşlar. İnternetten buldukları bir videoyu korsan olarak intro yapan kendilerine yayınlar da var.
Tabii.
Biz özgün olsun istiyoruz. Yarın öbür gün başımız ağrısın istemiyoruz.
Evet. Tabii hocam.
O yüzden
çünkü demo iki parça. Demonun bir görseli var, bir de sesi var. Sesi var. Hepsi lisanslı
olmak zorunda. Ses konusunda daha şanslıyız.
Tabii.
Çünkü öyle. Benim müzisyen arkadaşım çok. Sağ olsunlar bize özgün müzik sağlayacaklar. Hı hı. Hatta okuyucularımızdan var örnekler falan yollayanlar oldu.
Var.
Ama görselliğinin de özgün olması lazım. Yapacağız bir şeyler canım. Evet, şeyde yani, hani bu farkındayız.
İletişim formundan bizde temas kurabilirler.
Evet, evet, evet.
Ya da işte Facebook evet. grubumuz Teknoseyir'in Twitter'ı.
Doğru.
Facebook.com/Teknoseyir'den bize irtibat kurabilirler.
Önümüzdeki hafta sürprizler var.
Tabii yani bir defa şu oyun konusunda ben de onu söyleyeyim. Biz biliyorsun oyunları oynarken çekiyoruz.
Evet.
Televizyondan çekiyoruz. Bu da bir yansımaya sebep oluyor.
Tabii.
Bunu hala mükemmel şekilde çözmüş değiliz. Ama
ya ne diyeyim, boyun yani devrilsin şu parlak ekran evet, denen yani şeyi icat eden adam yani.
Evet.
Bu şeyde de geçerli.
Bunu ilk Apple çıkarmadı mı? Kim çıkardı?
Valla parlak ekranı kim çıkardı bilmiyorum ama yani iki dünyada da işte iki elim yakasında olacak. Yani parlak ekran bir ilerleme değil, bir gerileme.
Evet.
Biz yıllarca yansımasız ekranlı monitörlere fazladan para verdik.
Tabii.
Anti-glare bilmem ne diye. Birisi çıktı parlak ekran diye bir şey çıkardı. Daha iyi bilmem ne dedi. Şimdi kendimizi görüyoruz ekranda yani ayna gibi. Apple çıkardı mı bilmiyorum ya.
Bilmiyorum, bir başkaları da olabilir.
Ama işte yani lanet olsun.
Galiba
gerçekten bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten bu bir teknolojik gerileme.
Hı.
Televizyonda da, laptopta da. İşte işin üstelik komik tarafı ne biliyor musun Murat? Benim evimdeki Sony televizyon işte şimdiki fiyatıyla işte 1,5 milyar ekranı mat.
Hı.
Buradaki televizyon 3 milyar mı 4 milyar mı ne ekranı parlak.
Evet. Onu da araştırdım kim çıkarmış konusunda. Ya Sony çıkardı. Sony de çıkarmış olabilir bak. Şimdi
bilmiyorum
bizim televizyonumuz
ki,
Sony zaten. Ama yani şey,
yansımayı kesmek çok zor. O zaman bütün her şeyi kapatırsak
tabii,
ekran kararacak.
Şey istiyorlar hani capture yapın. Ama o da şey olmuyor yani. Ekranda YouTube videosu oynatmaktan farksız oluyor bu sefer de.
Biraz ruhsuz oluyor.
Ruhsuz oluyor.
Biraz ruhsuz oluyor. Capture yapmak kolay.
Tabii çok kolay.
Şeyden komponent çıkışından capture eden cihazlar var. Çok da ucuz şeyler. Hani iki gün içinde capture yapmaya
tabii
başlarız da böyle de doğal oluyordu ya.
Evet. Bir ikincisi biz ona köklü bir çözüm arayışındayız. Daha köklü sürprizlerimizden birisi olacak. Önümüzdeki hafta ya bir sonraki hafta başlayacağız.
Tamam.
Bayağı bir şaşırtacağız izleyenlerimizi.
Şeyde oturma odası konseptini yaratmıştık. Konsol özellikle çekimlerinde.
Evet.
Değişik bir şey olmuştu.
Şimdi bu çok daha değişik olacak.
Tamam.
Bakalım izleyenler.
Yine şapkadan bir tavşan çıkacak,
çıkacak
yani.
Çıkar. Çıkartacağız.
Başka sürprizler de var. Haftaya inşallah bir aksaklık olmazsa.
Evet.
İlkler, teknoseyir için ilkler gerçekleşecek.
Evet. Durum mudur abi? Bugün de
bu
bayağı
hafta,
uzun oldu.
Evet ama gündem yüklüydü.
Yüklüydü. Hatta bir haberi de unuttum galiba söylemeyi.
Sırf Steve Jobs'u daha çok konuşurduk da artık herkes konuşuyor, biraz da insanlar sıkıldı.
Evet.
Şu anda yani Twitter'da Steve Jobs'tan geçilmiyor. Biz daha sonra onu yad ederiz başka
evet
bir ürünlerle.
Yakışır şekilde.
Evet evet ürünlerle.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.